Ayrım 13. Osmanlı'da oğlancılık. Rıza Zelyut. Sayfa 130. Saray içinde oğlancılık. Günümüzün tarihçileri Osmanlı ahlak sisteminin üstünü örtmek için saray sistemine toz kondurmasalar bile belgeler onları zorluyor. Topkapı Sarayı'nı ayrıntılı biçimde anlatan Necdet Sakaoğlu da saraydaki oğlancılığa kısaca değiniyor. Enderun rivayetleri şiddetli yasağa karşın o ortamda eşcinselliğin yaygın olduğunu düşündürüyor. Sevdalılar, sevgililer, kıskananlar, bozuşanlar, soğuyanlar Enderun'da her zaman olmuştur. Hatta bu tür ilişkiler öylesine doğallaşmış olmalı ki Enderun'dan yetişme divan şairlerinin dizelerinde geçen gümüş topuklu, servis alınışlı, ay yüzlü, gül yanaklı, ahu gözlü, ateş dudaklı, kaymak gibilerin kız mı, iç oğlanı mı olduklarını keşfetmek zordur. Dipnot Necdet Sakaoğlu, Tarihi Mekanları, Kitabeleri ve Anıları ile Saray-ı Hümayun, Topkapı Sarayı, sayfa 174. Oğlancılığın başladığı yer Osmanlı sarayları olduğundan Gelibolulu Ali sultanların saraylarındaki durumları ve haremin içindeki gılmanları anlatır başlığı altındaki bölümde hükümdarları uyarıyor. Saray-ı Amire veya Saray-ı Hümayun adlarıyla anılan Topkapı Sarayı'ndaki oğlancılığın çok derinlere indiğini padişahlara anlatmaya çalışıyor. Onların olur olmaz gılmanı, oturup kalkmaları alabarda, kendileri hovarda hizmetlileri saraylara almamasını öneriyor. Böyle bozulmuş tiplerin sarayda ağalık rütbesine kadar yükseldiklerini, has odaya bile girdiklerini vurguluyor. Daha da önemlisi bunların saraydan verilmiş görevle dış bölgelere gittiklerinde yönettikleri Müslümanlara ağır haksızlıklar, eziyet ve işkence ettiklerine de dikkat çekiyor. Acemi oğlan ve iç oğlanı geleneğinin Osmanlı sarayında nerelere vardığını, cinsel organların yer yer sembollerle anlatıldığı şu satırlar açıkça gösteriyor. Bundan sonra yüz görmüş yüzsüzleri ve aşağılıkların hizmetinde yelmiş yüpürmüş poturları, hele gizli hazineleri yani erkeğin makadı, yılanlara yani erkeklik organı nasip olmuş kıl bellileri yani genç oğlanları demek istiyorum ki şehir oğlanı kısmından olup Levent yani boş gezen deniz erleri, kabadayılar ve evbaşlara yani ayak takımına karışmış, belki meyhanelere varıp verişmiş, alışmış yani kullanılmış ve kullanmış, cihan meşhurlarını yani adı kötüye çıkmışları sakın harem hizmetine almasınlar. Onlardan uzak kalmayı, onları elde etmeye, üstün görmeyi uygun bulsunlar. Çünkü onun gibilerde edep, utanma ve doğruluk ve vefa az olur. Tutalım vefalı dost olsalar bile kendini harcadığı, israf ettiği yolundaki kusurlar meydana çıkar. Böylece kendisini harap ettikten başka gılman bölüğünü de, yani saraydaki iç oğlanlarını da aleme kepaze eder. Demek istiyorum ki önüne geçilemeyen şehvet yılanlarını, padişahlara layık büyük küpündeki, sadece padişahların kullanması gereken götündeki definesine bütün yılanlardan daha avlu olan ve sokmak için insan arayan alacı yılan haline kor. Adı kötü verek yani vericiler ve yüzleri yerde sarhoş kılıklı kişiler bir saraya girer. Nefsine uyan hizmetli oğlanların varlıklı dünyasına karışıklık ve yıkım getirir. Ola ki bunların niceleri nice günler cenabet gezer. Bugün ağalar korkusundan namazlarını kıldıklarını görenler o murdarları arı ve temiz sezer. Bir de fesatçı ve ondan öne söz taşıyan iftiracı oğlanlar güzellik yönünde uçmak gılmağını yani cennetteki oğlanlar gibi güzel olursa da mahrem harem hizmetine layık olmaz. Bu sebeple ki nice edepli terbiyeli hizmetlilerin dirliklerini bozarlar, kötülüklerinden kimse kurtulmaz. Bununla birlikte kendisi de berhordalığına yol bulmaz, mutluluğunu koruyamaz. Dipnot Gelibolulu Mustafa Ali, Görgü ve Toplum Kuralları üzerinde Ziyafet Sofraları, Mevaid-ü Nefaiz fi Kavaid-i Mecalis, cilt 1, sayfa 444-45. Sarayda görev yapan ağaların da homoseksüel ilişkinin içinde olduklarını, şehirde bunların kalleşlerin yani oğlancıların eline düşüp örselendiğini, haklarından gelindiğini şu satırlar gösteriyor. Bu uyarmalar ağalar için de geçerlidir. Çünkü tüysüz türüzsüz oğlanlar gibi onların da soylusu ve soysuzu, edepli ve terbiyelisi, ev başlarla oturup kalkanları vardır. Belki bu yolda ihtiyatlı davranmakta ileri gitmek gerekir. Sebebi şudur. Bunlarda saç sakal gelmediğinden sarayı amirede, yani Topkapı Sarayı'nda, çokça oturup kalkmaları gerektiğini aklı başındakiler kesip atmıştır. Hele bu bölüğün ellenmiş ve aşağılık kimselerin hizmetine el vermişi pek murdar olur. Demek istiyorum ki kalleşlerin, yani gulamparelerin eline düşmüş olanları, marya yerine kullanıp örselenmişi, zamanın koca karısı gibi olup ille de utanmaz ve arsız olur. Hele iç oğlanları 5-10 yıla kalmayıp taşraya çıkarlar. Nihayet hamiyetsiz olanları meyhanelere düşüp ar ve namuslarının temelini yıkarlar. Kimi olur haklanırlar, kimi buldukları keseye el sokarlar. Dipnot adı geçen eser sayfa 45. Gelibolulu Mustafa Ali sarayın yakışık alan ve almayan durumları başlıklı bölümde Topkapı Sarayı'ndaki oğlancılık ilişkilerini açıkça ortaya koyuyor. Gerçekten ilk zamanlardaki edebe riayet ve o çağdaki ağalar, edepli terbiyeli oğlanlar şimdiki zamanda sarayı amirede yoktur. Bunun sebebi bunların taşra halkıyla buluşup düşüp kalkmaları çoktur. Sebebi şudur ki içeriden çıkanların yakışıksız davranışları çizginin çok dışındadır. Sanki bunların soysuzları içeriden çıkma bir pislik, bir boktur. Dipnot adı geçen eser sayfa 46. Sonra artık halkın diline düştüğü anlaşılan saray oğlanları arasındaki bir fiili livata yöntemini açıklıyor. Bundan başka Sultan Süleyman zamanında çıkmış bir durum daha vardır. Hastalar sarayı denilen ve devletin sığınağı olan Bab-ı Saadet ile Bab-ı Hümayun arasında, Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda, hamamı ve başka odaları bütünüyle yeniden yapılmış bir küçük saray ve dinlenilecek bir konak da vardır. Bunun başka ağası ve birkaç bostancısı da vardır. Ne vakit iç oğlanlardan birinin mizacı bozulsa, yani canı cinsel ilişki istese, dert arkadaşı olan gılmağının biriyle sözleşmesi ve kararı düzülür. Ağalarından ikisi de izin ister, uyuza tutulmuş celep ise yağlanmaya gider. Hukneye gerektiren tasalı hasta ise şırınga yaptırmak için yola çıkar. Birden iki zerrin külah acemilerin çektiği, kırmızı cuka örtülmüş arabacık meydana gelir. Hastalıklı hasta ve iyileştirecek ilacın ardında olanlar birer parça öteberi, güzel yiyecek ve içeceklerle arabanın içine girer çektirir. Hastalar odasına ulaşır. Eğer önce varanlardan haz almış dertliler ve hekime başvurarak rahata ulaşmış güzeller varsa bu defa onlar arabaya girerler. Sarayı amireye gelip arkadaş oldukları sırdaşlarına rahat ve afiyet hesabını verirler. Çoğu zaman o araba bu söylediğimiz yere varıp gelmektedir. Acemi oğlanlar ise iş sırayla diye dönme dolap katırı, eşeği ve sığırı gibi o belayı çekmektedir. Yazarın anlatımından da anlaşılacağı üzere canı sevdiği oğlanı isteyen bir iç oğlanı kendisini hasta görerek hastane izni alıyor. Aynı biçimde aşık olduğu oğlan da hastaneye gitmek için izin alıyor. Bu ikisi yanlarına yiyecek içecek bile alarak acemi oğlanların çektiği kırmızı çuha kaplı arabaya biniyorlar. Arabada sevişiyorlar. Sonra da hastaneye varıyorlar. İş bununla da bitmiyor. Bu kez hastanede bulunan ve birbirleriyle anlaşmalı olan başka bir çift oğlan biniyor o kapalı arabaya. Onlar da işlerini burada bitiriyorlar ve sonra görevli oldukları yere gelip arabadan iniyorlar. Bu araba durmadan hastane ile sarayın ilgili bölümler arasında gidip geliyor. Arabaları çeken acemi oğlanlar bu işleri bildikleri halde bir gün sıra bize de gelecek diyerek ses çıkarmıyorlar. Bu durumu 17. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda yaşamış olan Ali Ufki Bey gözlemlerine ve öğrendiklerine dayanarak ayrıntılı biçimde anlatıyor. Sadece bostancı, acemi oğlanı yeniçeri ve suhte veya softa koğuşlarına bulaşmakla kalmayıp, farklı toplumsal konumlardaki erkekler arasında da hüküm süren ve doğuda binbir türlü çapkınlığa yol açan bu tuhaf tutkudan, bu hoyrat aşktan söz ettiğime göre, bu kirlenmenin dünyanın hiçbir yerinde padişahın sarayından daha parlak ve güçlü bir biçimde yaşanmadığını eklemeliyim. Bu sarayda kimi zaman genç ve güzel endamlı bir koğuş arkadaşına atılan ısrarlı bakışlar, sürekli sohbetler gönüller üzerinde etkili olduğu için insan ne kadar akıllı uslu olursa olsun kendisine çok hoş gelen kişiye eğilimini engellemek oldukça güçtür. Başlangıçta asla suç unsuru içermeyen bu eğilim zamanla yozlaşarak aşka dönüşür. İç oğlanları birbirlerinden başka kimseyle yakınlık kuramadıkları, hiçbir kadınla sohbet edemedikleri ve bir kadın yüzü bile asla göremedikleri için bu dönüşüm çok hızlı olur. Bu ahlak bozukluğu kimi zaman öyle taşkınlıklara yol açar ki onları hiçbir şey durduramaz. Kaş göz işaretlerini, sözleri, davranışları, baş eğmeleri yakalamak için onları dört bir yandan sürekli gözetleyen ağaların ve hadım ağalarının sıkı denetimine rağmen hiçbir şey duydukları sevgiyi birbirlerine iletmelerine ve arzularını göstermelerine engel olamaz. Bu günahı işlediğinden kuşku duyulanların sırtına yağmur damlaları gibi değnek darbeleri iner. Açılan yaralar değil onları bu günahkar dostluktan uzaklaştırmaya, tensel isteklerini tatmin etmelerini engellemeye bile yetmez. Hatta bu tür dostluğun meraklıları aşklarının içtenliğini ve kalıcılığını dostları olan iç oğlanlarına veya hadım ağalara göstermek için ölümü bile seve seve kabullenirler. Tutku bir kez ruhlarını ele geçirince gözlerini hiçbir şey korkutamaz. Rakiplerini yok etmek için başvurmayacakları çare yoktur. Ve kimi zaman kıskançlığı daha da ileri götürüp dünyanın en kıskanç kocasının bile kalkışamayacağı kadar büyük ve gösterişli intikam yolları bulurlar. Koğuşlarda büyüler yapıp her biri kendi dostunun tarafını tutan iç oğlanlarını birbirlerine karşı kışkırtırlar. Bazı kişiler bana kendi zamanlarında sarayda bu tür bir ayaklanma çıktığını ve ancak çok uzun bir sürede milyonlarca değnekle bastırılabildiğini anlattılar. En asillerin zülüfleri kesilmiş, padişahın kapı kulu olduklarını gösterecek bütün alametleri sökülmüş, daha sonra da saraydan kovulup uzak kalelere ve adalara sürülmüşler. En çok değneği yeni iç oğlanı adayları ve en alttakiler yer. Ağalığa yükselmiş olanların ve yaptıkları işle diğerleri arasında sivrilenlerin aşkları ise gizlenir. Bunlar neredeyse serbestçe aşk yapar. Sık sık odaların pencerelerinden en güzel iç oğlanlarını gözetlemeye gider ve onlara armağanlar gönderir. Ve camiye gittiklerinde ya da oda dışında başka yerlerde onlarla karşılaşma olanağı bulduklarında yardım teklif ederler. Aşklarını daha rahatça sürdürebilmek için onları terfi ettirip kısa sürede kendi servetlerinin, mülklerinin ve görevlerinin ortağı yapar ve saraydan kendileriyle birlikte çıkabilecek konuma getirerek padişahın onlara bahşettiği yönetim yerlerine giderken yanlarında gelmelerini sağlarlar. Dipnot: Topkapı Sarayı'nda yaşam, Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey'in anıları, sayfa 70-73. Ali Ufki de bir acemi oğlan olarak saraya girdiğinden sarayda görevli iç oğlanları arasındaki cinsel ilişkiyi çok iyi biliyor. Bunu da o döneme ilişkin olarak aktardığı öykülerle ortaya koyuyor. İç oğlanlarının birbirlerine yazdığı aşk pusulaları hakkında oldukça hoş bir öykü dinledim ve bunu size nakledersem bana kızmazsınız sanırım. Bir gün aşırı titiz ve asla Levant usulü aşk yapmak istemeyen bir iç oğlanı, bir arkadaşından ona yüz vermesi ve aşığı olmayı kabul etmesi halinde 10.000 akça yani 100 ekü vaat ettiğini belirten bir mektup alınca gidip onu ağalara şikayet etti. Bu kadar yüklü bir paraya rağmen onurunu korumayı tercih eden genç adamın bu namuslu girişiminden ve erdeminden etkilenen ağalar, Beriki'nin vaat ettiği parayı ona verdiler ve suçluyu da 500 değnek yemeye mahkum ettiler. Böylece erdemi ödüllendirip günahı cezalandırdılar. Ama bu ceza kur yapanın tutkusunu engellemedi. Değneklenmesine neden olan katlanmaya hazır olduğunu gösterip aşkında öylesine sebat etti ki diğerini kendisini dinlemeye, armağanlarını ve yardımlarını kabul etmeye alıştırdı. Ve en sonunda onu bu aşka razı olmak ve ona umut vermek zorunda bıraktı. İşler bu noktaya gelince ağalar olan bitenin farkına vardı ve bu kez aşktaki sebattan etkilenen teslim olmasına ramak kalmış, diğer iç oğlanına öfkelenen ağalar onu kabul ettiği bütün armağanları geri vermeye mahkum ettikten sonra rezil ederek saraydan kovdular. Dipnot adı geçen eser sayfa 70-73. İçkili eğlenceler. Oğlancılığın yaşandığı ortam genel olarak içkili özel eğlencelerdir. Profesör Doktor Halil İnalcı Kas Bahçe'de Ayşü Tarap, Nedimler, Şairler, Mutripler adlı eserinde içki temelli eğlenceleri yani işlet meclisini İran geleneğine bağlama eğilimindedir. Lakin içkili büyük eğlencelerin çok eski bir Türk geleneği olduğu bilinmektedir. Zaten İnalcık'ta toylar, sultani düğün ve şenlikler başlığı altında bu gerçeği örneklerle açıklamıştır. Eski Türklerle ilgili şu saptama her şeyi özetlemektedir. Kadim step kültürünün tanınmış otoritesi Key Cetmar'a göre en ince ayrıntılarına kadar düzenlenmiş içki alemleri, Hakan'ın şöhret ve nüfuzunu yükselten bir çeşit ayin yani ritüel hükmündeydi. Dipnot Halil İnalcık, Has Bahçe'de Ayşü Tarap, Nedimler, Şairler, Mutripler, sayfa 64. İçkinin ve içki kadehinin İslam öncesi Türklerde ve Moğollarda bir tür antlaşma ve bağlanma yani söz verme sembolü olduğu biliniyor. Bu tören tolu yani dolu içme geleneği diye adlandırılabilir. Profesör Emel Esin'in tolu konulu makalesinde de gösterdiği üzere içki ve içki kadehi için kullanılan tolu veya dolu eski Türklerde kutsaldır. Orta Asya'dan Hakkari Geveruk yaylasına kadar uzanan alanda dolu tutan balballarla karşılaşıyoruz. Bu konuda Servet Somuncuoğlu'nun Taştaki Türkler adlı eserinde çok bol ve ilginç örnekler yer almaktadır. Türkler öbür dünyaya bile doluyla gittiklerine inanıyorlardı. Yani dolu bu dünya ile öbür dünyayı birbirine bağlayan kutsal bir nesneydi. Bugün bile Türk Aleviler cem törenlerinde sembolik olarak dolu alırlar. Dipnot Rıza Zelyu Türk Aleviliği, Anadolu Aleviliğinin kültürel kökeni, sayfa 237. İslam öncesi şölenlerde beyler Hakan'ın önünde dizüstü oturarak ve verilen doluyu alıp içerek Hakan'a bağlılığını göstermekteydi. Bu bir eğlence olduğu kadar bir and içme ve söz verme geleneğini de yansıtmaktaydı. Osman Bey'in 1299'da çevresindeki Alpler tarafından bey ilan edilmesi sırasında da aynı törenin yapıldığını görüyoruz. Müneccimbaşı dolu içilerek alınan kararı şöyle açıklıyor. Selçuklu devleti yıkıldığında Türkmen beyleri Moğollara tabi olmak istemediler. Osman Gazi'nin etrafında toplandılar. Oğuz Han töresi üzre önünde diz çöktüler. Osman Gazi her birine birer kadeh kımız sundu. Aldılar, itaat edeceklerine söz vererek içtiler. 699, yani miladi olarak 1299 veya 1300 yahut 700, yani 1300 veya 1301 yılında biat işi tamamlandı. Dipnot Müneccimbaşı Ahmet Dede, Müneccimbaşı Tarihi, sayfa 70. Görüldüğü üzere burada anlatılan tören tam bir eski Türk töresidir ve alkollü bir Türk içkisi olan kımız içilerek tamamlanmıştır. Bir Oğuz destanı olan Dede Korkut'ta han tahta geçtiğinde yaptığı toy anlatılırken binlerce hayvan getirttiği, üç ayrı havuza kımız, rakı, kubuk gibi içki doldurttuğu, bir ay boyunca yenilip içildiği dile getiriliyor. Dipnot İnalcık adı geçen eser sayfa 64. Bu gelenek Osmanlılarda da Nevruzlarda ve ordu savaştan başarıyla dönünce uygulanmıştır. Halka da açık olan içkili şölenler saray çevresinde özelleştirilerek işret meclisine çevrilmiştir. Buradaki ilişkiler daha özeldir ve keyifçilik için her yolun yasal sayıldığı bir hava egemendir. Toy ve şölenlerde halkın büyük çoğunluğunu oluşturan Türkler yer alırken saray, köşk ve konak gibi yerlerde yürütülen eğlencelere Türkler alınmamışlardır. Buralarda Rum, Ermeni, Sırp, Macar, Arnavut, Bulgar ve benzeri eğitilmiş ve devlet bu etnik yapılardan gelenlerin eline bırakılmıştır. İşte işret meclisi denilen özel eğlencelerde yer alanların çoğunluğunu bunlar oluşturmaktadır. Osmanlı padişahları da zamanla devşirmelerin bir parçası olmuşlardır. Zaten ilk ikisi hariç diğerlerinin anası büyük ölçüde devşirme kadınlardır. Bunlar da çocuklarını Türk düşmanlığını temel alarak yetiştirmişlerdir. Bu yüzdendir ki Osmanlı sultanları topraklarının Rumeli kısmına büyük yatırımlar yapmalarına karşın Anadolu'ya deyim yerindeyse çivi bile çakmamışlardır. Çünkü orada yaşayanları etrakı bi idrak yani akılsız Türkler ve harı nadan yani cahil eşek, dalü mudil yani sapkın, dinsiz, rafızi yani dinden sapma, bagi yani isyancı olarak görmüşlerdir. Çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirilmeleri bu dürtülerle kuvvetlendirilmiştir. Oğlancılığı bir hayat tarzı haline getiren çevreler, yani devşirme vezirler, gerici cahil alimler, saltanata hizmet eden din adamları ve kapı kulu subaylar bunlardır. Bu hayat tarzının baş temsilcisi Osmanlı sultanlarıdır. Anlatıcıları ise Osmanlı sarayına bağlı şairler, bilgileri sınırlı alimler ve tarihçilerdir. 13. ayrımın sonu. Sayfa 138.